Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programı başlıyor.
Muhabbet tadıyla, Resulün yadıyla, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dost ararsan Allah yeter. Varıp ilahi divana, bağlanmışız ol sultana, kalü beladan bu yana, muhabbeti canda tüter. Dost ararsan Allah yeter. Hesaba gelmez rahmeti, bize müjdeler cenneti, onun sonsuz bereketi, ne eksilir ne de biter. Dost ararsan Allah yeter. Cümlemizi hak yarattı, canımızı aydınlattı, sevip sevgiyle donattı, gönül sahibini ister. Dost ararsan Allah yeter. Yürüyene koşar gelir, merhameti coşar gelir, lütfi kerem taşar gelir. Sen de ona vefa göster. Dost ararsan Allah yeter.
Evet, kıymetli dinleyenlerimiz, Çocuk Kalbi programından yeniden merhabalar. Geçen hafta kaldığımız yerden, yani ailede çocuğun ahlak eğitimi konusundan muhterem hocamız Mehmet Zeki Aydın'la birlikteliğimiz ve kitabını, yani Timahş Yayınları'ndan çıkan Ailede Ahlak Eğitimi kitabına, mütalaamıza devam ediyoruz. Hocam hoş geldiniz tekrar.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı günler diliyoruz değerli dinleyicilerimize. Cenab-ı Allah'tan da hayırlara vesile olmasını niyaz ediyoruz.
Hocam hemen sorumu sorayım. Vicdan diye bir şey var. Nedir vicdan?
Vicdan nedir efendim? Çok felsefi bir soru. Kişinin kendi kendini kontrol etme duygusudur.
Otokontrol.
Öz denetimdir. Vicdan kelimesini de kullanmıyorlar şimdi böyle. İşte öz denetim bilmem ne diyorlar. Vicdan kelimesi biraz dini yansıttığı için. Evet. Ama biz kullanmaya devam ediyoruz. Hani zaman zaman kendimizi veya başkalarının hareket ve davranışlarını kontrol ederken diyoruz ki vicdanım var mı? Vicdanlı davrandı, vicdansızlık yaptı, vicdanım razı olmadı, vicdanının sesini dinledi gibi yaparız. Bütün burada kastettiğimiz şey insanın kendi içerisinde söz ve davranışlarında iyi ve kötü olduğuna hüküm vermesi, iyi olanlarını takdir etmesi.
İçimizdeki müftü yani.
Evet, kötü ve yanlış yaptığımız zaman kendi kendimizi kınamamız ve rahatsızlık duyduğumuz hale, duygulara vicdan diyoruz. Şimdi vicdan doğuştan mı gelir, sonradan mı kazanılır? Bu konuda çeşitli görüşler var. Yetenek midir, duygu mudur? Tartışmalar var. Çok önemli değil, yani duygu da olsa, yetenek de olsa aşağı yukarı benzer şeyler söylüyoruz. Bazılarına göre bu vicdan dediğim şey doğuştan gelir. Dolayısıyla her insan vicdanlı doğar. Bazıları da yok. Yani doğuştan gelmek daha çok çevrenin etkisiyle eğitimle oluşur diyorlar. İkisinin ortasını bulursak evet vicdan doğuştan gelir ama olumlu ortam olursa gelişir. Dolayısıyla eğer biz vicdanı eğitmezsek vicdan orada saklı kalabilir.
Yani bir damla arıya nasip olursa bal olur, osu yılana nasip olursa zehir olur.
Evet.
Bulunduğu çevre ortam
önemli. Şimdi şöyle tabii, mesela bazı şeyler var ki herhangi bir şey, birisinin bir şey telkin etmesine, doğru yanlışı söylemesine gerek yok. Gördüğü zaman direkt ondan rahatsız olur.
Doğru.
İnsan ama bir kısmını da sonradan öğrenir. Yani orada merhamet duyduğunu göremeyebilir. Şimdi burada işte şu sorunla karşı karşıyayız. Çocuklar bir takım yaptığı hareketleri, şiddetlerin karşılığını veya yaptığı şiddette karşı tarafın çektiği sıkıntıları görmediği, hissetmediği için duyarsızlaşıyor, vicdanları gelişemiyor. Örneğin basit de olsa bir hayvana bir vursan, bir taş atsan bir canı yanıyor. Onun yandığı zaman görüyorsun. Veya bir çocuğa, arkadaşa, insana bir zarar verdiğin zaman karşı tarafın ağlayıp inlediğini gördüğün zaman sen de rahatsız oluyorsun. Ama bu şeyde bu imkan yok. Bu sanal oyunlarda ve şeyde onu görmüyor. Yani işte 5 tane asker öldürdüm, 3 tane polis öldürdüm, şu kadar vurdum, kırdım. Ama karşı tarafın acı çektiğini görmediği için vicdanı gelişemiyor. Dolayısıyla vicdanı geliştirmek için şeyler gerekiyor, ortamlar gerekiyor. Bilgi verip o vicdani duyguları yaşatmak gerekiyor. Şimdi bu konuda aslında çağdaş dediğimiz günümüzde en çok uygulanan yöntemlerden bir tanesi de dramadır. Drama eğitimde çok kullanılan yöntem ve tekniklerden birisidir günümüzde. Dramayı Türkçe'ye çevirirsek şöyle diyebiliriz. Oyunlaştırma ve canlandırma. Ancak her oyun drama değildir. Her canlandırma da drama değildir. Canlandırmada duygu yoksa o canlandırma olarak kalır. Bir drama haline gelmez. Yani diyelim ki bir tiyatro halinde Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunu oynatırsın çocuklara. Ama bu duyguları yaşamıyorsa bu drama olmaz. İşte dramada bizzat o duyguları tattırmak söz konusudur. Biraz önce konuşurken, sohbet ederken bahsetmiştik. Burada geçen hafta da bahsettik. Şimdi bir anlamda tekrar etmiş olduk. İstanbul'da bulunan Gayrettepe metrosundaki bulunan Karanlıkta Diyalog Müzesi'ni, sergisini gezmelerini söylemiştik. Mesela burada vicdanın o görme engellerini çektiği sıkıntıları çok iyi yaşamış oluyor. Dolayısıyla vicdanla ilgili şeyleri geliştirmek gerekiyor. İnsanlara örnek, yani çocuğun vicdanını geliştirecek yanlış hareketleri görüp orada açıklama yapmak gerekir.
Evet. Yani hakikaten bazı şeyler vicdanla doğru orantılı. Ben mesela bir video seyretmiştim. Aslında tasvir etmekten korkuyorum. Şeylerin işte sosyetenin, dünya sosyetesinin daha fazla yaşamak için, daha özellikle bayanlar tercih ediyormuş genç görünmek için. Hocam maymun beynini canlı canlı yedikleri bir videoydu. Hakikaten günlerce beni perişan etmişti. Yani o hayvanı sırf kendi estetik bazı gerekli de olmayan kaygıları için bağırta bağırta kafasını kesip beynini çiğ çiğ yiyen insanlar güruhu. Şimdi o insanlara az önce derken onu düşündüm. Yani demek ki vicdan denen şey, içimizdeki o mefhum, insanın bencilliğine de çok ciddi bir set. Yani o insanlarda o bencillik duygusu o kadar, tabir yerindeyse, firavunca oturmuş, yerleşmiş ki hiçbir şekilde vicdanları onlara tesir etmiyor. Belki de vicdanları bu anlamda sönmüş, yani o ışık sönmüş. Dolayısıyla bazı şeyler, ahlaki hasletler gerçekten bilinçle, akılla alakalı değil, doğrudan vicdanla alakalı. Yani bir merhamet etmek bir hayvana insanın vicdanında olup biten bir şey. Vicdanın ya da kontrolü altında geliştirilebilen bir şey. Dolayısıyla bu hususa dikkat edilmesi gerektiğini hocam ifade ediyorsunuz.
Evet, şimdi tabii şöyle, vicdanı siz geliştirmezseniz olumsuz yönde de gelişebilir. Örneğin normalde kolay kolay bir insan birisine zarar veremez. Ama etrafında bunu sürekli eğlenerek, neşeli bir şeymiş gibi göstererek çocuğa örnek olursanız o öyle ona alışır. Ondan zevk almaya da başlayabilir.
Evet.
Ama tersi örnekleri görürse, yani diyelim ki kırmızı ışıkta geçtiği zaman veya herhangi bir trafik kuralını istemeden de olsa ihlal ettiği zaman annesinin babasının üzüldüğünü gören kişi bunun farkına varabilir. Ya da birisine zarar verdiği zaman o üzüntüsünü hissedebilirse, ki buna yeni deyimiyle empati diyoruz. Yani kendi nefsinin için istediğini Müslüman kardeşinin için de istemedikçe.
Evet.
Şimdi bu ahlak eğitimiyle ilgili, ahlakın kaynağıyla ilgili tartışmalar var. Yani bir insanın niçin ahlaklı olur? Dinden dolayı, yani Allah sevap günah verdiği için, ahiret için dini ahlak. Akıl, yani aklen düşünür, bir insan doğrunun yanlışını bulur diyen akılcılar var. Bir de duygucular var, sezgiciler var. Yani doğru yanlışı kendiliğinden hissederiz zaten. İçinden gelen neyse ona göre davranırsan zaten o fıtrat onu gösterir diyenler var. Bu anlamda Avrupa bunu şey yapmaya çalışıyor. Yani kendi insanın öz denetimini yapmaya çalışıyor. Ve bu çok önemlidir. Polislerle veya emniyetle ilgili şeylerde nasıl bir levha vardır? Hatırladınız mı hocam? Asıl polis
herkesin kendi vicdanıdır.
Kendi vicdanıdır. Yazılar evet. Öyle. Demek ki sadece polis değil. İşte buna biz dış kontrol, iç kontrol diyoruz. Bu iç kontrol dediğimiz şeye de vicdan diyoruz. Ve bunun gelişmesi için de anneler, babalar, toplum olarak, eğitimciler olarak, öğretmen olarak bunların hepsine dikkat etmek ve bu vicdanı geliştirmeye çalışmak
yani
lazım.
Yani vicdanı geliştirirsek insanımızda, çocuğumuzda meleklerden üstün olabilir.
Evet.
Ama o vicdan eksik olursa da affedersiniz hayvanlar gibi de davranabilir. Hatta şu örneği veriyorum ben. Genelde yırtıcı hayvanlar bir sürünün peşine düşer. Oradan bir tane en cılız olan hayvanı yakaladı mı sürü kurtarır kardeşim kendini. Tamam, bir tane ya. Ama vicdansız olan insan öyle bir saldırıyor ki bir bomba atıyor, 1000 kişi öldürüyor.
Evet.
Bununla yetinmiyor, bir daha atıyor, bir daha atıyor.
Vicdan işte nedir? Hazır yok işte. Suriye'de yani evet. Yaşananlar akıl alacak gibi değil. Yani o çocuklara, kadınlara yapılan şeyler.
Bunun dinle de ilgisi kalmıyor bir noktada vicdanı gittiğinde. Yani normal vicdan ama demek ki veya şöyle diyeyim. Vallahi biraz da Müslüman olmak gerekiyor. Vicdan sahibi olmak için.
Değil
çünkü
mi?
Efendimiz Aleyhisselam öyle buyuruyordu. Kurban hayvanları keserken güzel kesin.
Gözlerini bağlayın.
Güzel kesin, güzel bir şekilde, incitmeden. Bak, keserken bile güzel kesmemizi istiyor. Biraz önce de bir beyit gelip duruyor aklıma. Onu okuyayım. Mehmet Akif merhumun. Ne ahlaktır veren insanlara yükseklik, ne vicdandır. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır diyor. Yani o vicdan Allah korkusundan beslenmezse bir yerden saptırabilir.
Evet.
Yani sevdiğimizi de Allah rızası için seveceğiz. Sevmediğimizi de Allah rızası için sevmeyeceğiz. Bir şey yapmaktan korkuyorsak Allah'tan korktuğumuz için onu yapmayacağız. Evet. O zaman sevgimiz de korkumuz da ibadet olur. Vallahi sağlam bir yere bağlamış oluruz diye düşünüyorum. Ya İlim adamları nedir? Ona da bir şey demem.
Evet.
Şimdi hocam tabii insanı iyiye sevk eden, yanlışlardan götüren çeşitli şeyler var, kurumlar var. Nedir onlar? İşte din bunlardan bir tanesi, vicdan birisi, hukuk birisi, gelenek görenek birisi. Bence bunların hepsini kullanmak lazım. Tabii. Hepsinin yerine göre etkisi var. En basit gördüğümüz bu görgü kuralları, örf, adet dediğimiz şeyler var ya. Yani iyi yaptığın zaman insanlar tarafından övülmek, kötü yaptığın zaman dışlanmak, kınanmak, o bile etkilidir. Hepimiz insanız ve kimse dışlanmak istemiyor.
Evet.
O olmadığı zaman, yalnız başına kaldığı zaman insanlar bir takım yanlışlar yapabiliyor.
Evet.
Ama hukuk da bir kenarda dursun. Yine
dinde olsun.
Dinde olsun. Yani ahiret şey yaptın. Ama vicdanın doğuştan getirdiği, Allah'ın fıtratına verdiği o özelliği de sürekli canlı tutalım.
Evet.
Yani hepsini bir arada kullanalım. Birbirini üstünlük. Ama bu tabii biz orada dini ahlakı savunurken diyoruz ki en etkilisi dindir. Çünkü ebediyete vurgu yapıyor. Dolayısıyla yani sonsuz olan cennet cehennemi vaat ettiği için daha etkilidir diyoruz.
Hocam bir de mesela belli hasletler var ki aslında ahlaki hasletin birçoğu da böyledir ama diyelim ki kul hakkına riayet etmek, kul hakkına özen göstermek ya da dürüstlük. Tüm insanlara şamil şeyler, insanların dikkat etmesi gereken ortak ahlaki hasletler. Fakat belli şeyler de var ki hani hanım da daha güzel ya da belli hasletler var ki erkeğe yakışıyor. Öyle hadisler de var bu meyanda. Yani bu çocuk ahlak eğitiminde de bu cinsel kimliğin dikkate alınması önem arz ediyor mu?
Şöyle ki, şimdi Allah insanları erkek ve kadın diye iki cinsten yaratmış ve bunlar birbirini tamamlamak üzere yaratılmış. Bunların fiziksel özelliklerinin benzerlikleri kadar farklılıklar da var. Psikolojik özellikler de aynı şekilde benzerlikleri var, farklılıkları var. Ama toplum içerisinde bunların kesinlikle kişilik farklılıkları vardır ve öyle olmak durumundadır. Çünkü bu psikolojiyi dikkate almadan kız çocuğunu da erkek kimliğine yönlendirmek, o cinsi özendirmek çok yanlış sonuçlar verebilir. Nitekim bu
özellikle kıyafet seçiminde mesela işte,
yani toplumumuzda Allah'a şükür çok az ama Avrupa'da oldukça yaygın, Batı'da yaygın olan bu homoseksüellik vesairenin kaynaklarından bir tanesi de budur. Yani erkeği kız gibi yetiştirmeye çalışıyorsunuz.
Hocam bunu örneklendirebilir miyiz? Mesela erkek nasıl erkek gibi yetiştireceğiz? Kızı kız gibi. Yani tamam görsel olarak yani dıştan kıyafetlerinde işte pantolon giydirmek ona göre vesaire ama huy olarak, ahlak olarak daha çok erkek söz konusu olduğunda neler yapmak gerekir sizce?
Şimdi diyelim ki ağlıyor erkek. Erkekler ağlamaz. Kızlar ne yapacak? İşte kızlar evin bu kız işi, erkek işi falan bir takım şeyleri bazen söylüyoruz ama nereye gittiğini düşünmüyoruz. Ortak özelliklerimizi koyalım. Yani nedir? Yememizde, içmemizde vesairede bir farklılık yok. Ama şimdi kızın veya kadınların yapabileceği özellikler var. Nedir? Anne olmak. Erkeğin yapabileceği var. Bir derleyicilik, toplayıcılık, bir
gözeticilik
özelliği var. Şimdi bunları şey yapıp işte benim kızım cesur olsun diye işte hadi her işi yaptırmaya, erkeklere ait mesleklere yönlendirmeye, erkeklerin yapabileceği sporlara yönlendirmeye, işte niye korkuyorsun, sen de hiçbir farkın yok, işte gece git, gündüz git, bilmem ne yap diye yaparsan bunu fıtrata zorlayabilirsin. Halbuki böyle nasıl diyelim sabırlı işlere hanımlar daha çok yapar. Ama daha güç gerektiren işlere erkekler daha çok yapar. Bunlara yönlendirebilirsin.
Mesela iffet kadına daha çok yakışıyor, cesaret erkeğe daha çok yakışıyor gibi.
Gibi, evet. Gibi tabii. Şimdi bunları yapmayıp benim işte kızım erkek gibi olsun, korkmasın, cesur olsun veya işte benim oğlum babası gibi hiçbir işe yaramasın, şunu da yapsın, bunu da yapsın falan diye sürekli kız çocuklarıyla beraber oynatmak, kadınlarla beraber yapıp onu yapmak bu sefer şeyi bozuluyor. Yani çocuğun fıtratı bozuluyor. Halbuki evet. Apayrı bir psikoloji içerisinde.
Yani içsel bir insicam var. O hakikaten
o bozulmuş
evet.
Oluyor. Hanım abla vesaire gibi şeyler, yakıştırmalar hoş değil. Erkeği erkek gibi, kızı kız gibi yetiştirelim.
Hanım evladı diyorlar.
Giyimini de o şekilde yapalım.
Yani bu özellikle giyim meselesi hocam durmaya değer. Gerçekten bugün çocukların birçok kız çocuğu belli yaşa kadar belki hani hoş görülebilir ama 10 yaşından sonra artık kızlar böyle genç kız olmaya başladıktan sonra da hep erkeksi kot pantolonlar, şeyler, spor ayakkabıları vesaire birçok şeyler değil mi hocam? Yani tabii. Bunlar hoş şeyler değil. Şimdi bir de anneler babalar zaman zaman çocuklarına vaatlerde bulunur.
Evet.
Hocam bunları vaatlerini tutmazlar. Dolayısıyla anne ve babaların çocuklarını zaman zaman kandırdığı da söz konusu oluyor. Bu konuya isterseniz kısa bir aradan sonra girelim. Onun öncesinde Bestami Hocam bize tamam. Güzel bir şiir okusun.
Bu konuyla ilgili bir şiir okuyayım. Kız erkekle ilgili. Canımın öz çiçeği. Saçları bir demet gül, gözleri giz çiçeği. dudağından süzülür rengarenk söz çiçeği. Öptükçe varlanıyor yanağı haz çiçeği. Çenesi burnu deme her yanı naz çiçeği. Erkekler oğul balı hele de kız çiçeği. Açar soy ağacında neslimin iz çiçeği. Sana emanet Rabbim canımın öz çiçeği. Canımın öz çiçeği.
Çocukların kandırılmaması, verilen sözlerin tutulması ile alakalı.
Evet, ailede ahlak eğitimi üzerine konuşuyoruz. Bunlardan bir tanesi de çocuk kandırılmaması, verilen söz tutulması çok önemlidir. Verilen sözün tutulması genel olarak önemlidir. Sadece çocuk eğitiminde değil. İşte hepimiz biliyoruz, Hazreti Peygamber'in çok ağır bir şeyi var.
Münafıklık alameti.
Evet.
Yalan söyleyen, bizi aldatan bizden değildir.
Değildir. Verdiği sözde durmamak çok kötü, evet, bir şey. Bu çocuk içinde, şimdi bunun üzerinde özellikle niye duruyoruz? Şunun için, şaka olsun diye çocuğa bir takım sözler veriyoruz ve yerine getirmiyoruz. O çocuk şeye yine, ha demek ki onun şaka olduğunun farkında değil çocuk. Şakayla gerçeği karıştırıyor. Demek ki bazı şeyleri söyleyip yapmayabilirsini öğrenmiş oluyor. Bununla ilgili hiç farkında olmayacağın bir şeye, mesela çocuk görüyor çarşıda giderken bir elbiseyi, bunu bana alır mısın? Tabii alırız diyor. Çocuk onu unutmuyor.
Evet.
Almayınca da ha demek ki diyor, bazen söz verdiği zaman yapılmayabilir. Hadi sen yat, ben sabah erkenden seni kaldırırım. Veya mesela gece oruca kalkmak istiyor, çok ısrar ediyor işte. Yarın okulum var, ben seni kaldırırım diyor. Bak, kaldırmıyor. İşte bekle ben akşam gelirim diyor. Hemen 5 dakikaya gelirim diyor. Baba işe gidecek, 5 dakika gelmiyor. Bunlar çok tehlikeli bir şey. Bizzat çocuk kendi elimizle yalancılığı öğretmiş oluyoruz. Bizzat benim önümde olmuş bir olayı hatırlıyorum. Bir kız çocuğu diyor ki, sordu babasına, dedi ki ne zaman pikniğe gideceğiz? Yarın dedi babası. Çocuk yalvarmaya başladı. Ne olursun baba yarın gitmeyelim. Niye böyle diyor dedim. Çünkü yarın gelmiyor. Her gün yarın diyor. Yarın,
evet,
ne zamansa. Ya bu çok feci bir şey. Yani dolayısıyla çocuğu kandırmayacaksınız. Bununla ilgili şey de var. İşte Peygamberimizin Aleyhisselatü Vesselam'ın bir uygulaması da var. İşte gel sana hurma vaat edeyim diyor bir anne. Onu vermeseydin diyor, bu yalancılık olmuş olacaktı diye Peygamberimizi ikaz ediyor.
Hatta müsaadenizle, evet, hadis toplayan bir alimimiz bir, evet, sahabeden, evet, hadis dinlemeye gidiyor. Bakıyor ki hayvanı çağırıyor. Elinde boş torbayla gösteriyor. Ondan hadis almıyor. Hayvana yalan söyleyen bana da yalan söylemek ihtimalimiz
var.
Onu kabul etmiyor. Gerçekten de atasözü var. Çok güzel. Atasözlerimiz de aynı zamanda ahlak abidesi. Öl söz verme, öl sözünden dönme.
Evet.
Diye.
Evet. Şimdi oyun olsun, şaka olsun diye bazen böyle şeyler yapıyoruz. Ama bu çok tehlikeli. Mesela bebek çocuk gel gel yeni şeyi öğreniyor ya, tutacak gibi yapıyorsun. Tutmuyorsun. Güya şeyi öğretiyorsun çocuğa. Yani yürümeye, kendi başına tarif, yürümeyi talep ediyorsun ama aynı zamanda onun başka bir şeyi de var. Tutacağım deyip de tutmuyorsun. Halbuki tam ben seni tutacağım ama biraz sonra bırakacağım gibi, ya da tutup biraz sonra kendinden bırakmak çok önemlidir. Çünkü çocuk bunların hepsini anında kaydediyor. Yani sadece sözlerimizle değil, davranışlarımızı da kaydediyor. Ve kendi elimizle çocuğu yalancı alıştırmış oluyoruz.
Evet. Bir de hocam bu şu bağlamda da belki önemli. Mesela bir şirkette işte şirket için bir müdür söz konusu olsun ya da biz iki arkadaşız sizle beraber bir yolculuğa çıkıyoruz. Böyle birlikteliklerde önce olan kişilerin yaptığı hatalar daha bir meşruiyet kazanıyor sanki. Yani mesela diyelim ki siz namazı aksattığınız zaman namaz orada hakikaten aksanması çok sorun değilmiş gibi oluyor. Ama bu tip hatalarda onun için annelerin babaların da özellikle babaların mesela yaptığı hatalar ya da bu tip gevşek davranışlar çocuğa gerçekten tesir ediyor. Bu anlamda dikkat edilmesi gerekiyor.
Evet, yani burada yani çocuktur, bebektir, bilmez şeyi var ya anlayışı. Hı hı. Oradan kaynaklanıyor. Halbuki biliyor çocuk. Ve farkında olmadan onu şeye bilgi hazinesine, öğrenme hazinesine kaydediyor.
Evet. Hocam bir de şey var. Mesela çocuklu olan hani bilgi, eğitim, öğretim vesaire bu ona bu eğitimi verirken aktarırken hep muhatabane mi konuşmak lazım? Yani yoksa başkalarının yanında da mesela ne derler? Kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla gibi ufak tefek uyarılar, bazen öğretici imalar da bulunmak gerekir mi?
Şimdi siz şu başlığı görerek bu soruyu sordunuz. Başkalarıyla konuşurken de çocuklar eğitilmelidir. Şimdi bunu iki anlamda kullanıyoruz. Bir, çocuklar sizi dinlemiyormuş gibi yapıp kendi başlarına oynarken de çalışıyorlarken de sizi dinlerler. Dikkat edin.
Kayıt cihazı çalışıyor.
Ha, anlamında ikaz etmek için bu başlığı kullanıyoruz. Bir de bazen bile bile duyurmak için de bu yöntemi kullanın anlamında kullanıyoruz. Şimdi ikincisinden başlayalım anlatmaya. Diyelim ki bir olay oldu. Çocuklarımıza konuşmak istiyoruz. Gel bakayım şöyle dinle, bir işte bir olay anlatacağım sana demek yerine işte anne baba kendi arasında konuşurken ya da arkadaşlar hanımlar kendi arasında konuşurken çocukların da duyabileceği şekilde ya da duydukları zaman bir şey öğreneceği bir şekilde olay anlatıyorsun. Biliyor musunuz dün otobüste giderken ne oldu? İşte çocuklar yaptı, bir tane yaşlı kadın çıktı. Maalesef orada gençler öyle ayakta kaldı. Çok üzüldüm. En son dayanamadım, ben kendim yer verdim falan gibi yapıp böyle yani dolaylı olarak sizin dediğiniz o atasözünde olduğu gibi yapılabilir. Ama bir de çocuktur anlamaz diye düşündüğümüz ve bu nedenle çocuğun önünde yaptığımız hareketler, konuşmalar çocuğa kaydediliyor. Yani şimdi çok somut örnekler vermek istemiyorum. Diyelim ki sadece karı koca arasında yapılabilecek bir şeyleri çocukların önünde yapmaya kalkarsanız çocuklar bunları da görür, anlamaz dediğiniz şeyleri aslında çocuklar evet, anlarlar. Bu anlamlarda dikkat etmek lazım. Şimdi biz zannediyoruz kendi aramızda konuşuyoruz. Çocuk şey yapıyor. Hayır. Çocukların kulakları dört açıktır. Hem oynarlar hem annesini babasını dinlerler. Hem oynarlar hem televizyon dinlerler. Seyrederler. Dolayısıyla çocuklar konuşurken çocukların bizzat duyduklarını, bunlardan etkilendiklerini dikkate alarak onların yanında konuşulmayacak sözler varsa konuşmamak, yapılmayacak davranışlar varsa yapmamak gerekir. Buna çok dikkat etmek gerekir. Bu ahlak eğitimine çok önemlidir.
Evet. Hocam bir de çocukla birlikte geçirecek vakit ayrılmalı demişsiniz kitabınızda.
Evet. Çocuk eğitiminde özellikle günümüzde çok etkili ve yapmamız gereken davranışlardan bir tanesi de çocuklara vakit ayırmak. Şimdi günümüz koşturması özellikle şehirlerde olan insanlar için vakit yetmezliği var. Yani bende mi var bilmiyorum, sizde de var mı? Bir vakit bereketsizliği var.
Büyük şehirde İstanbul'a 2000 yılında geldim. İlk tespitim bu oldu. Anadolu'da vakit bereketliydi. İstanbul'da nasıl geçtiğini bilemiyorsun.
Hocam ben acaba şöyle düşünüyorum. Yani sadece biz İstanbul'da olduğumuz için değil de herkesin böyle bir vakit bereketsizliği var gibi geliyor bana. Yani genel şeyden etkilen, yani ufak bir ilçede insanda da bir vakit bereketsizliği var.
O zaman yani şöyle mi yapmak lazım Sayın Hocam? Yani yemeğe besmeleyle başladığımız gibi sabah kalktığımızda besmeleyle başlasak vakit bereketlenir. Akşam yatarken de
tabii,
bir elhamdülillah desek.
Tabii her yani
nimet gibi.
Tabii kesinlikle evet, çok güzel oldu. Ama şimdi bu hengame içinde çocuk eğitiminden bahsediyoruz ya bizim konumuzu. Evet. Çocuğa özel yer ayırmak gerekiyor. Vakit ayırmak gerekiyor. Bunun için yani yapacaklarımız mutlaka vardır ama yine çocuk için çalışıyordur mesela baba. Evet. Niye çalışıyor? Yani çocuklar rahat etsin, işte iyi araba alalım, iyi ev alalım vesaire. Çocuğun geleceği için. Ama çocuğun annesiyle babasıyla geçireceği vakitin yerini başka bir şey alamaz. Para, pul, okul vesaire alamaz. Yok, alamaz. Elbette bunların da yeri var ama biz özellikle anne babanın birlikte vakit geçireceği zamanlar olabilir. Bunun için ne yapabilir? Sabah kahvaltısında mümkünse bir araya gelebilirler. Akşam yemeğinde bir araya gelebilirler. Hiç olmuyorsa hafta sonu bir araya gelebilirler. En azından diyoruz. Bunun dışında ortak yapabilecekleri hareketler olabilir. Yani ortak gezilere, birlikte parka gidebilirler, pikniğe gidebilirler, komşu ziyaretine gidebilirler, kurum ziyaretine gidebilirler, işte çocuk esirgeme kurumuna, yaşlılar yurduna veya herhangi bir vakfa, derneğe, müzeye, kütüphaneye,
tiyatroya, yani balık tutmaya bile.
Balık tutmaya, herhangi bir spor yapmaya gidebilirler. Beraber sohbete katılabilirler. İşte bu anlamda. Bir de birlikte kitap okuyabilirler. Birlikte aynı televizyon filmini seyredebilirler. Birlikte yayın evine gidip orada çocukla beraber ortak kitap alabilirler. İşte ortak yazı yazabilirler. İşte tesip yapabilirler. Hiç bunları yapamıyoruz. Diyelim ki çok şeyimiz var. Bunlar böyle uzun vadeli işler. 5-10 dakikada olsa çocukla beraber sohbet etmek lazım. Kucağına alıp çocuğu dinlemek lazım ama çocukları maalesef anneler de dinleyemiyor. Fazla babalar da dinleyemiyor. Çok geliyor. Halbuki çocuğun anlatacağı da çok fazla bir şey yoktur. Hı. Yani kapıdan çocuk giriyor. Anne, anne ne olmuş? Anne yüzünü söyle. Yani halbuki söyle demese, buyur yavrum dese söyleyeceği 3 cümledir. Bugün matematikten 5 aldım diyecek. Belki bu kadarcık basit bir şey ama ne var söyle deyince yani zorla dinliyorum anlamında. Evet. Geliyor.
Yani kısacası çocukları ihmal etmemek gerekiyor. Uzun vakitlerden evet. Ziyade nitelikli vakitler değil mi?
Bununla ilgili işte son zamanlarda uydurulmuş çok güzel bir hikaye var. İşte adam şey yapamıyor, çocuğuna bir türlü vakit ayıramıyor. Ondan sonra ne zaman yapsa işte oğlum senin için para kazanıyoruz, işim çok, para kazanmam lazım falan. Böyle bir türlü babasıyla bir aramaya gelemeyen çocuk diyor ki baba sen bir saatte ne kadar para kazanıyorsun diyor. O da diyor ki işte 20 lira. Tamam diyor. Çocuk harçlığından 20 lirayı yavaş yavaş topluyor, biriktiriyor. Baba diyor yarın bana bir saat ayırır mısın? Ve parasını da peşin veriyorum diyor. Bu hani akılda kalıcı bir örnek olduğu için bunu internette de çok dolaşıyor ama güzel bir şey. Çocuğa her halükarda zaman ayırmak evet. Önemlidir.
Sevgi de ayırmak lazım. O zaman müsaade ederseniz bir çocuğun annesini ve babasını sevgisini anlatan bir şiir sunayım. En çok. Söyler misin güzel yavrum? Anneni mi çok seviyorsun, beni mi? Şey, canım babacığım, hem çiçeği, hem yaprağı severim. Hem yıldızı, hem bayrağı severim. Hem annemi, hem de seni severim. Lütfen sözü uzatma, benim akıllı yavrum. Hangimizi daha çok seviyorsun? Cevabımı yarın söylesem baba. Hayır bir tanem, bekleyemem sabahı. Tamam, söylüyorum öyleyse. En çok Allah'ı. Niçin? Bana sizin gibi güzel anne ve baba verdiği için.
Evet efendim, ailede ahlak eğitiminden bahsediyoruz. Çocuk eğitiminde dikkat etmemiz gereken temel ilkelerden birisi de sevgi ve şefkatle davranmalıdır. Aslında anne babanın çocuğuna karşı duyduğu sevgi fıtridir, doğuştandır. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama biz bu gönülden sevgilerin ortaya çıkmasına bugünkü tabirle sevgi dilleri diyoruz. Yani sevginin tezahürü ortaya, davranış olarak ortaya dökülmesi diyoruz. Anne babanın çocuklarına bu sevgiyi ifade etmede sorunlarımız var. Evet. Eskiden anne baba gönülden seviyordu. Sevgiyi ifade etmiyorlardı ama şimdi sevgi şekilleri de biraz farklılaştı ve günün gereği şeklinde onu yerine getirmek gerekir. Şimdi sevgi bir kişiye ilgi ve bağlılık duymak demektir. Ve buna götüren duyguya diyoruz biz. Sevgiyle ilgili şimdi eğitim kitaplarında koşullu sevgi, koşulsuz sevgi ayrımları var. Ve daha çok böyle tercüme kitaplarda çocuklara koşulsuz sevgi üzerine yoğunlaşılıyor. Ne demek koşulsuz sevgi? Yani çocuğa diyeceksin sen ne yaparsan yap ben seni seviyorum. Çünkü ben senin annenin babanım. Şimdi ben tamamen koşulsuz sevginin zararlı olabileceğini düşünüyorum. Yerli yerinde koşullu ve koşulsuz sevgi kullanılmalıdır. Onu çocuğa şu şekilde açıklamak gerekir. Ben bir çocuğum olarak, bir oğlum, bir kızım olarak seni koşulsuz olarak seviyorum. Ama davranışlarından şunları şunları sevmiyorum diye onu vurgulamak gerekir. Ama şimdi kitaplarımızda koşulsuz sevgi, çocuk ne yaparsa yapsın sever. O zaman çocuk doğruyla yanlışı öğrenemiyor. O yüzden koşullu, yani şartlı veya şartsız sevgiyi birlikte kurmak. Şartlı demek şöyle olursan severim, şöyle olmazsan sevmem. Bu tür tehditler de çok doğru, tehlikeli. Ben senin annen olmayacağım, baban olmayacağım, seni sokağa atacağım, bundan sonra sevmeyeceğim. Çocuk için çok büyük bir şey. Çok büyük tehdit. Dolayısıyla böyle tehditler yapmamak, sevgiyi göstermek lazım. Şimdi sevgiden ne geliyor? Güven geliyor, rahatlık geliyor ve bunun verdiği huzur geliyor çocuğa.
Aidiyet gelişiyor.
Aidiyet gelişiyor. Evet, evet. Şimdi sevgiyle ilgili bir takım özellikler üzerine durmak lazım. Sevgi sürekli olmalıdır. Sürekli olmalıdır ne demek? Devamlı seveceksin. Yani bebekken seveceksin, sabah seveceksin, öğlen seveceksin, akşam seveceksin. Ve bunu ifade edeceksin. Dilinle ifade edeceksin, öpücükle ifade edeceksin, başını okşamakla ifade edeceksin.
Hediye alarak.
Hediye alarak o biraz sonra belki açacağız. 3 yaşında da, 5 yaşında da, ergenlikte de, yetişkinde.
Hatta evlendikten sonra,
sonra ama sevmeye devam edeceğiz. Biçimde özellikle mesela ergenlerle ilgili şu örneği veriyoruz biz. Ergen aslında sevildiğini görmek istiyor. Annesinin babasının kendisini öpmesini istiyor aslında da şey olsun diye, sırf gıcıklık olsun diye öptürmüyor. Yani aslında içinden bir taraftan da istiyor. Ama bir şekilde yine de sevgimizi göstermemiz lazım dilimizle, güzel ifadelerimizle.
Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Benim yani bu tespitim, sizler daha tecrübelisiniz hayat konusunda, katılır mısınız? Bence ben öyle görüyorum. Çocukların yani bu yaş fark etmez. Bu 7'den 77 herkes için geçerli. En çok ihmal ettiği, belki de şımardığı sevgi anne babanın sevgisi gibi geliyor bana. Çünkü ondan çok emin. Korku yok. Kaybetme korkusu yok. Ve hep böyle şey var. Yani nasıl olsa annem yani. Beni ölsem de şey yapsam da.
Bırak çocuklar o duyguyu yaşasın.
Yok, ama yaşamasın hayır, anlamında
işte,
değil.
Biraz önce ben dedim ya, koşullu ve koşulsuz sevgiyi işte birlikte kullanmak. Yani evet. Şartlı ve şartsız sevgiyi birlikte kullanmazsanız ve şu anda propaganda o olduğu için, yani çocukları koşulsuz sev. Hiçbir şart koşma. Her halükarda severim, her halt yaparsan severim anlamını çocuk bunu hissettiği için her haltı yapmaya kalkıyor. Evet. İşte o yüzden davranışlarının da sevilmeyeceğini çocuğa vurgulamak
yani
gerekiyor.
Gerçekten bu dindeki beynel haf ve reca var ya hocam. Evet, ümit evet. Ve korku arası çok, bence eğitim yöntemi olarak da çok tesirli bir şey.
Onun üzerine biraz sonra veya başka programlarımızda da durabiliriz. Yani bu sevginin yerli yerinde olmayıp aşırı olması da başka bir aşırılık ve şu andaki eğitim sorunlarından bir tanesi.
Şımarıklık da
yok. Şımarıklık, bencillik vesaire oluşuyor. Evet. Sürekli olması lazım ve sevgi kaynağı çok fazla olmamalı.
Ne demek?
Yani örneğin anne, yani çocuğun özellikle bebeklik çağında 10 tane annesinin rolünde bir kişi olmamalı. Bir veya iki olmalı. Ki çocuk bir bağlantı kursun. Yani çocuk bağlantı kurabileceği, ondan etkilenebileceği birisi olması lazım. Erkek ve kız çocuklarının özdeşim kurabileceği erkek anne ve baba ya da abi abla gibi biriler olması lazım. Çok fazla olursa çocuk birine bağlanamaz. Çünkü özellikle çocuk 3 yaşına kadar falan bağımlı olmak istediği birisi vardır. Bu sürekli değişirse çocuk özgüven duygusu yaşıyor. Onun için diyoruz ki çocukları 2 yıl emzirsin anneler babalar. Bu bilimsel olarak da ortaya konmuş.
Bizzat ben takip ediyorum yakınlarımdan. Evet. Bakıcıya veriyorlar. Ona anne diyor.
Ve hayır, çocuk şaşırıyor bir de.
Evet. Sabahtan akşama kadar ona anne diyor. Akşam gerçek anne geliyor. Ne oluyor kardeşim?
Çocuk ikilemde.
Yani.
Evet, evet.
Hocam bir de şey de var. Mesela bu kız çocuklarına da belli şeyler daha fazla gelişiyor bu anlamda sanki. Mesela ben yetim işte çocuklar böyle gözlemliyorum. Şimdi belli yaşın üzerinde çocuk hani babasını kaybetmiş, annesini kaybetmiş. Şu şey gelişiyor erkek çocukta. Yani aileme artık ben bakacağım. Ama kız çocuklarda evlenene kadar hep bir güven, sığınma ihtiyacı. O hiç bitmiyor yani. Onun için özellikle kız çocuklarda bu problem çok ciddi safhada.
Şimdi erkek kız arasında da sevgiyi ifade etmek bundan çok farklıdır. Bir atasözü veya yaygın bir söz var. Oğlan çocuğunu seveceksin, kız zaten kendisini sevdiriyor diyor. Gerçekten de öyle. Geliyor senin kucağına şey yapıyor, oturuyor. Ama oğlanı seveceksin. Bir de ayrım yapmamak da çok önemli. Çocuklar evet. arasında kız ve erkek ayrımını yapmamak. Gözetmek. Maalesef bunu da yapıyorlar. Dolayısıyla sevgiyi adaletle dağıtmak gerekir. Kız erkek ayrımı yapmamak lazım. Sevgi figürü anne baba gibi çok fazla olmaması lazım. En fazla 2 kişi olması lazım. Bir de kaliteli bir sevgi gereklidir. Ne demek? İhtiyaç her anında, yani sevilmek istediği her anda sevilmesi ve bunu yaparken de çocuğu kendimize tamamen bağımlı kılmamak. Yani hem bizi sevsin ama hem de kendi başına iş yapma alışkanlığı kazansın. Bu sevgiden bağımlılık yerine bağlılık çıkmalı. Aynı zamanda sorumluluk da çıkmalı. Yani ben seni seviyorum, her yaptığın zaman seni affederim değil. Tamam, ben seni seviyorum ama şu sorumluluklarını da yapman gerekir demezsek.
Yani sevgiden, daha çok severim.
Sevgiden sorumluluk ve saygı çıkmazsa başıbozukluk, şımarıklık, söz dinlemezlik, bencillik ortaya çıkar. Ve yani sevginin şey var, sonucu da şefkat ve yumuşaklık ortaya çıkar.
Yani anne baba her halükarda çocuğunu sever ama biz sevginin gösterilmesinden bahsediyoruz değil mi? Çocuğa hissettirilmesi. Evet. Bahsediyoruz.
Tabii. Şimdi tabii sevgi nasıl yapılacak? Onun üzerinde de işte durulabilir. Özellikle küçük çocuklarda dokunmak çok önemlidir. Büyüklerde de, yani sevginin ifade ediş tarzlarından bir tanesi dokunmaktadır. Onun için Peygamberimiz tokalaşmayı önemsiyor. Çocukları okşamayı, işte bir hadis-i şerifte bir yetimin başını okşadığın zaman yetimin başındaki saçındaki
teller
adedince günahları affolunur diye. Veya işte Peygamber Efendimiz'e gelip aleyhissalatü vesselam birisi diyor ki ya Resulallah benim kalbim katılaştı, ne yaparım, ne tavsiye ederim deyince yetimin başını okşa ve insanlara, fakirlere yemek yedir diyor. Dolayısıyla sevginin ifade ediş birisi de dokunmaktır, güzel söz söylemektir, tatlı dilli olmak, güler yüzlü olmak sevginin ifade edilir, ona hizmet etmek, zaman zaman hediyeler almak da sevginin ifade tarzlarından bir tanesidir.
Hocam dedikten sonra bu programımızın da burada sonlandıralım. Ve Beslenme hocamızdan. Hocam şiir mi okursunuz? Dua mı edersiniz?
Dua. Şimdi sevgiden bahsettik ya. Bahar geldi Allah'a şükür. Çiçekler açtı. Papatyalar açtı. Onları da sevmemiz lazım değil mi hocam? O zaman bir papatyanın duasını okuyayım ben.
Peki size. Buyurun hocam.
Papatyanın duası. Minicik papatyayım, ne amcam var ne dayım, açtım yapraklarımı Mevla'ya duadayım. Allah'ım sen en büyüksün, bense çok küçüğüm. Dallarıma öyle güzellikler verdin ki küçük olduğuma hiç üzülmüyorum. Her zaman insanların elinde, çocukların dilinde dolaşıyorum. Allah'ım bir isteğim var senden. Yapraklarım koparılırken canım acısa da, çocuklar seviyor sevmiyor oynarken, ne olur hep seviyor çıksın. Çocuklar sevinsinler, seninle övünsünler. Bizleri ve çocukları çok sevdiğin için sana çiçekçe teşekkür ediyorum Allah'ım. Canlılara can veren, bize heyecan veren sensin. Amin.
Evet, Bir Çocuk Kalbi programının daha efendim burada sonuna geldik. Haftaya inşallah tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
Erkam Radyo'da Bessami Yazgan ve Mehmet Akif Karayel'le Çocuk Kalbi programını dinlediniz.